Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dostlarımız, Maide suresinin 101. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ı gereği gibi anlamayı ve hayatımıza onu kılavuz kılmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyâe intübüde lekum tesu'küm. Ey iman edenler, Cenab-ı Hak böyle ey iman edenler diye söze başladıysa mutlaka imana dayalı bir şey isteyecek demektir kullarından. Yani ya şunu yapın madem ki iman ettiniz veya şunu yapmayın madem ki iman ettiniz anlamında bir giriştir bu. Aynı zamanda Yüce Rabbimizin böyle hitap etmesi, İman edenlerin muhatap olması, iman edenler açısından da bir ayrı bir şereftir elbette. Şimdi burada Yüce Rabbimiz, لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. Bir takım meselelerden çok çok sual sormayın ki, eğer size açıklanırsa, ona göre bir sonuç size verilirse, canınızı sıkacak, hoşunuza gitmeyecek şeyler olabilir diyerek Yüce Rabbimiz özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rastgele lüzumlu lüzumsuz, elbette lüzumlu sorular sorulacak ama lüzumsuz sorular diyelim. Lüzumsuz sorular sorulmaması noktasında ikazda bulunuyor. La tes'elu an eşyâe in tübde lekum tesu'küm. Açıklandığı zaman sizin canınızı sıkacak, hoşunuza gitmeyecek, bir şekilde sizi zora sokacak bir takım şeyleri sormayın. Ve in tes'elu anha hine yunazzilul Kur'an tubde lekum. Kur'an inip dururken, ilahi vahiy inmeye devam ederken eğer bir şeyler sorarsanız size açıklanır. O konuda ne yapacağınıza dair hemen hükümler ortaya çıkar. Afallahu anha. Halbuki Allah o meseleleri bir anlamda affetti. Yani o konular üzerinde Yüce Rabbimiz onları geçti. Yani bir şekilde açıklamadı. Bilerek açıklamadı. Size sıkıntı olmasın diye açıklamadı Rabbimiz. Ama siz sorarak açığa çıkarıyorsunuz. O da sizin hoşunuza gitmeyebilir. Vallahu gafurun halim. Allah son derece bağışlayan ve son derece hilimkardır. Yani kullarına karşı son derece Yüce Rabbimiz rahmetiyle, hilmiyle, hoşgörüsüyle muamele eder ve onları görür, gözetir. Kendilerinden daha fazla görür, gözetir. Cenab-ı Hak bir konuda eğer hüküm beyan etmemişse, onu unuttuğu için değil, onu es geçtiği için değil, size merhameten o konuyla ilgili de bir sizi bağlamamak adına onları size izah etmiyor ya da gerekli detaya girmiyor, daha genel tutuyor ki o size rahmetinden dolayı bunu böyle yapıyor. Öyleyse siz de böyle rastgele her şeyi didik didik edercesine tabiri caizse son derece detaylara inerek bir takım şeyleri kendinize zorlaştıracak tarzda peygambere sorular sormayın diye Yüce Rabbimiz edep öğretiyor. Şöyle bir rivayet var bu ayetin iniş sebebi olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbeye çıkar ve ashab-ı kirama Âl-i İmrân suresinin 97. ayetini okur. Haçla ilgili. Ey insanlar, gücü yetene Beyt-i Şerif'i, Kabe'yi ziyaret etmek, haç etmek insanlar üzerine Allah'ın bir hakkıdır ayetini okur. Haccı Cenab-ı Hak size farz kıldı der. Sahabeden birisi kalkar, her yıl mı ya Resulallah der, sorar. Efendimiz sükut eder. Adam ısrar eder. Her yıl mı ya Resulallah? Sağına döner, soluna döner. Efendimiz yine sükut eder. Ve sonra der ki, üçüncü sorudan sonra, bakınız der, şayet evet deseydim, her sene hac etmeniz farz olurdu. Çünkü peygamber bir elçidir. Ama yetkili bir elçidir. Onun beyanları bağlayıcıdır. Siz ise buna tahammül edemezdiniz diyor. Ben size her yıl hac etmek farz deseydim, bunu yapmanız gerekirdi. Bunu da yapamazdınız. Benim açıkladığım konularda soru sormayın. Sizden önceki bazı toplumlar peygamberlerine çok soru sormaktan ve sonra da bunlar üzerinde anlaşmazlığa düşmekten dolayı helak olmuşlardır. Şu halde size bir şeyi emrettiğimde onu olabildiğince yerine getirmeye çalışın. Size yasakladıklarından da kaçının. Yine Efendimiz'e böyle bir takım sorular fazla soruyorlar bir ara. Hatta sahabeden birisi kalkıyor. Ya Resulallah diyor, ben cennette mi olacağım, cehennemde mi? Efendimiz diyor ki sorun, istediğinizi sorun, her şeye cevap vereceğim diyor. Cenab-ı Hak perdeleri açıyor demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ben cennette miyim, cehennemde miyim olacağım diyor. Cehennemde olacaksın diyor Resulullah ona. Birisi kalkıyor. Ya Resulullah, benim babam kimdir diyor. Efendimiz Huzafe'dir diyor. Ama bir taraftan da gazaplanıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani böyle lüzumlu lüzumsuz soruyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz durumu fark ediyor. Hemen kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Biz Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den Aleyhisselam, din olarak İslam'dan ve rehber olarak Kur'an'dan razıyız. Adeta bizi mazur gör, yanlış yapıyoruz anlamında bir şeyler söylüyor. Efendimiz sonra sükunete eriyor ve bunun üzerine bu ayetlerin indiği ifade edilir. Ve Cenab-ı Hak dikkat edilirse burada Kur'an inip dururken diyor, vahiy devam ederken bir şey sorarsanız açıklanır size. Açıklanınca da sadece kendinizi bağlamakla kalmazsınız. Sizden sonra kıyamete kadar gelecek tüm insanlığı bağlamış olursunuz. O bakımdan normal şartlar altında ilim öğrenme adına soru sormak teşvik edilmiştir. Hatta ilmin anahtarı sorudur denilmiştir. Soru sormaktır denilmiştir. Cenab-ı Hak, eğer bilmiyorsanız alimlere, bilenlere, ehli zikre sorun diye emretmişken, burada çok soru sorulmasının yasaklanması bir anlamda bir peygambere karşı böyle bir çok soru sorulması uygun görülmüyor. Çünkü onun her beyanı, her açıklaması dine yeni bir hüküm ilave edecek ve o da toplumdan topluma, mekandan mekana, zamandan zamana farklı farklı yerlerde bir şekilde uygulanması gereken hususlar olabilecek. Bu ise ümmeti zor durumda bırakabilecek, insanlığı zor durumda bırakabilecek. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz kullarını bağlayıcı emirleri son derece kısıtlı tutarak, yani farzları ve haramları son derece kısıtlı tutarak, sınırlarını oldukça daraltarak, insanların kendi iradelerine, akıllarına, idraklerine daha fazla alan açıyor. Ki toplumlar örfleri, adetleri var. Bu Cenab-ı Hakk'ın belirlediği esaslara aykırı olmadığı sürece o örflerin ve adetlerin bir devam etmesinin herhangi bir mahsuru yok. Ancak meseleleri büyütürseniz, daha da derinleştirirseniz o zaman bağlayıcı hükümler çoğalacak ve insanlar dini yaşamakta zorlanacaklar. Nitekim bir ayet sonra Cenab-ı Hak tarihten de örnek veriyor 102. ayette. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِر۪ينَ Sizden önce bir topluluk böyle sordu, birçok sorular sordu. Sonra da kafirler oldular. Yani soruyorsun, cevabını alıyorsun ama sonra aldığın cevabı görmezden geliyorsun. Ya da inkar ediyorsun, kaldıramıyorsun, altından kalkamıyorsun. Bu sefer küfre düşüyorsun. Yani talebül kül fevtül kül der Araplar. Yani her şeyi istemek, her şeyi kaybetmek demektir. Bazen çok derinlere inmek istersiniz ama çok detaya boğarsınız kendinizi. Bu sefer farzları bile yerine getiremez duruma düşersiniz. İşte nafileleri artıracağım dersiniz. Kendinizce bir takım zorluklar çıkarırsınız kendinize. Bir takım nezirler, adaklar yaparsınız. Sonra yerine getiremeyince farzları bile terk etmeye başlarsınız. Onun için itidal, denge son derece önemlidir. Aksi halde insanı küfre kadar götürür bu. Yüce Rabbimiz bu noktada bize Kur'an'da örnekler de verir. Mesela İsrailoğullarına bir inek kurban etmeleri istenir. Onlar da sorarlar işte bunun rengi nasıl olacak, yaşı ne olacak, durumu ne olacak? Her sordukça Cenab-ı Hak açıklama yapar. Rengi şöyle olacak, işte çift sürmemiş olacak. Efendim, vasıflarını artırır. Artırdıkça bu sefer o hayvanı bulmakta zorlanırlar. Onun için halbuki derler ki alimlerimiz de, Beni İsrail, İsrailoğulları, Cenab-ı Hak bir inek kessinler onlar dediği zaman sıradan bulup herhangi bir ineği kesmiş olsalardı zaten ilahi emri yerine getirmiş olacaklardı. Ama detaya indikçe, kendi kendilerine detay sordukça işi zorlaştırdılar. Böyle zorlaştırmanın bir anlamı yoktur. Nitekim yine onlar, mesela Beni İsrail, bize bir ibadet günü tayin edilse, biz o gün iş yapmasak, sadece ibadete kendimizi versek diye talepler oluyor. Cenab-ı Hak da onların o talepler üzerine, peki o zaman hadi cumartesi gününe saygılı olun. O gün diyor biraz işlerden arının, ibadete yoğunlaşın. Sonra ona kaldıramıyorlar. Sonra onun yüzünden lanetleniyorlar o emri yerine getiremedikleri için. Yine mesela Hristiyanlıkta ruhbanlık meşhurdur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz onlara diyor ruhbanlığı farz kılmadık, yazmadık da. Ama kendi kendilerine bidat çıkardılar. Böyle bir şey ortaya koydular. Fakat diyor onun da hakkını vermediler. Onu da yerine getirmediler. Şimdi dolayısıyla biz hiçbir zaman peygamberin Müslümanlığının önüne geçmemeliyiz. Cenab-ı Hak la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyurur. Sahabe-i kiramdan da 3-5 kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını, orucunu, efendim zühdi hayatını kendilerince o zaten peygamber, biz daha fazlasını yapmalıyız diyerek biraz daha fazla nafileye, işte geceleri uyumamaya, gündüzleri sürekli oruçlu olmaya, hanımlarla evlenmemeye dair söz verince kendi kendilerine, Hazreti Peygamber kendilerini ikaz etmiştir. Böyle yapmayın. Böyle yaparsanız benim yolumdan koparsınız. Benden uzaklaşırsınız. Benden olmazsınız. Bu ümmetin içine giremezsiniz anlamında kendilerini adeta tehditkar bir şekilde uyarmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir şöyle de bir bugün için mesela evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hali hayatında vahiy inmeye devam ettiği için peygambere sorulan her soruya Peygamberimiz ya bizzat kendisi cevap veriyor, efendim Yüce Rabbimizin kendisine verdiği o salahiyet çerçevesinde ya da o an vahiy iniyor, konuyla ilgili vahiy iniyor. Nitekim Kur'an-ı Azimuşşan'da 10-13 yerde sana şunu soruyorlar, işte ruhtan soruyorlar, ruh şudur diyerek izah geliyor. Sana işte hayız meselesinden soruyorlar diyor, onunla ilgili hemen ayet geliyor. Sana işte İçki ve kumarı soruyorlar. Demek ki sordukları her soruya olmasa bile birçok meselelerde hemen ayet iniyor. O zaman lüzumlu lüzumsuz her şeyi sormayın. Elbette son derece önemli olan konularla ilgili sorun, öğrenin. Allah'ın rızası nerededir onu öğrenmeye çalışın. Ama anlamsız şeyler de sormayın diye adeta İkaz ediliyor sahabe-i kiram efendilerimiz. Bugün itibariyle de insan bazen olmadık meselelerle ilgili ya şöyle olsa ne olur? Olmuş mu böyle bir mesele? Var mı kardeşim? Yok. Yok da yani hadi böyle bir şey olsa. Bu nevi sorulara bazı alimler önce bunu soruyorlar. Kardeşim böyle bir mesele oldu mu? Var mı böyle bir mesele? Olmadı. Olmadıysa olunca bakarız diyerek cevap vermiyorlar. Hakikaten öyle. Bazen geleceği bağlıyorsunuz. Yani gelecekteki şartlar ne olacak? O sorulan meseleyle ilgili o dönem hangi ihtiyaçtan dolayı öyle bir soru ya da öyle bir mesele ortaya çıkmıştır? Bugünden göremezsiniz ki, bilemezsiniz ki. Bazı fıkıh kitaplarımızda da bu nevi geleceğe dair hayalde sorular üretilerek cevaplar verilmiş mesela. Bunlar bağlayıcı oluyor. Ta bugünü bağlayıcı oluyor. Bugünün insanını bağlayıcı oluyor. Bu bakımdan olmamış, henüz olmamış meselelerle ilgili, gerekli olmayan, zaruret olmayan meselelerle ilgili sorular sorarak hem kendimizi hem başkalarını tabiri caizse bağlamak doğru görülmemiş. Yani dini anlamda insanların sorumluluklarını her alanda detaya inerek iyice zorlaştırmak, dini zorlaştırmak insanları dinden soğutacağı için bu nokta son derece titiz bir şekilde hatırlatılmış, ikaz edilmiş ve insanların, müminlerin böyle bir yola tevessül etmemeleri üzerinde durulmuş. Şöyle bir şey dinlemiştim, hatıra dinlemiştim. Mahmud Sami Ramazanoğlu, Kuddise Sirru Hazretlerine haçtayken birisi bir soru soruyor. Efendim diyor, şimdi alıyor, şu an bir problem yok ama yarın diyor hacılar bir şekilde sığmayacak olursa buraya, yani çok yoğun talep üzerine burası almayacak olursa buralar yıkılıp genişletilebilir mi diyor, nasıl olur? Hazret Mecelle'den bir kaydıyla cevap veriyor. İza dağarem emru ittesa diyor. Elbette bir iş daralırsa genişler. Bir şekilde yol bulunur. Bir müddet sustuktan sonra diyor ki fakat mecellede bir kaydı daha var diyor. Men istacele şeyye kable evanihi fakat o gibi bir hirmanihi. Bir şey zamanından önce talep edilirse o zaman da mahrumiyetle sonuçlanır. Yani şu an böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Sen zamanından önce yaparsan sonuç elde edemezsin ya da o hedefe erişemezsin anlamında. Yani şöyle söyleyelim, lüzumsuz söz ne kadar efendim insan için mahzurluysa, lüzumsuz söz gönlü kurutursa, lüzumsuz soru da, gereksiz soru da, zamansız, mekansız sorularda hem huzursuz eder hem de lüzumsuz bağlayıcılıklar oluşturur. Bu da İslam ümmeti adına İslam'ın ve Müslümanların geleceğini ipotek altına alma noktasında belli sonuçlar doğurabilir. Bu bakımdan Kur'an-ı Azimüşşan özellikle böyle lüzumsuz sorular noktasında, gereksiz sorular noktasında ikaz eder müminleri. Özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sorma noktasında. Elbette sahabenin böyle bir sorumluluğu vardı. Öncelikle bu ayet onlara indi ve vahiy o anda inmeye devam ettiği için bu yasak daha önemliydi onlar için. Bizim için de belki bir işaret yoluyla böyle çok da lüzumsuz sorularla vakit geçirmemek ve kendi kendimizi ve başkalarını bağlamamak adına böyle farazi meselelerle ilgili sorular sorup ve ona göre cevaplar üretip geleceği de ipotek altına almamak lazım diye bir edep çıkarabiliriz. 103. ayet. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Ayeti önce şöyle, buradaki her bir kelime özel izah edileceği için o kelimelerle mealini verelim. Allah, bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkara saplananlar Allah adına yalan uyduruyorlar. Zaten onların çoğu akıl erdiremezler, erdirmiyorlar. Akıllarını bir şekilde çalıştırmıyorlar buyuruyor. Burada cahiliye dönemindeki bir uygulamaya Yüce Rabbimiz dikkat çekiyor. Nedir bu uygulama? Mesela burada isimleri sayılan evcil hayvan türleri var. Bunları bir şekilde adaklar adayarak, putlarına adayarak efendim dokunulmaz kılıyorlar cahiliye Arapları. Cenab-ı Hak bunlarla ilgili Allah'ın herhangi bir emri olmamıştır. Bunları yapmak sizin bir cahiliye adeti olarak var ola gelen bir şeydir diyerek bunu ortadan kaldırıyor Rabbimiz. Bahira dediği, bahira şöyle bir mesela deveye bu isim veriliyor. Eğer deve 5 kere yavrulayıp en sonuncusu erkek olunca o devenin kulağını diliyorlar, böyle işaret koyuyorlar. Ona binmeyi ve kesmeyi kendilerine yasaklıyorlar. Ve onu putları için salıp azat ediyorlar. Diyorlar ki bu deve serbest artık. Bu deve tabiri caizse kutsal mabede, kendi putlara daha doğrusu, adanmış bir devedir. Kimse buna dokunmuyor. Sütünü sağmıyor efendim. İstediği yerde yiyor, istediği yerde geziyor, yatıyor. Hakikaten bir anlamda kutsal, işte Hindistan'daki Hinduların ineğine benzer bir yapı oluşuyor. Bu deveye dokunulmuyor. Buna bahira diyorlar. Bu nevi deveye işte 5 kere yavrulayıp sonunda 5. de erkek doğurunca demek ki ona karşı bir böyle bir hadi sen artık bundan sonra mabedin devesisin, putların devesisin diyerek onu serbest bırakıyorlar. Sahibe dedikleri de o da bir deve. Bu da serbest salınan hayvan demek. Bir kimse ben işte falan ticari yoldan sağ salim dönersem ya da şu hastalıktan kurtulursam diyerek bu deveyi sahibe yapacağım. Yani bunu da tabiri caizse mabede adayacağım, putlara adayacağım diyerek böyle bir adakta bulunuyor. Ve bu deve de dokunulmaz oluyor. Bu da serbest. Bu da cahiliye adeti olarak devam ede gelen bir şey. Ya da bu sahibeyle ilgili tabii bu burada isimleri sayılan hayvanlarla ilgili hangi tür hayvanlar olduğuna dair tefsirlerde farklı açıklamalar da var. Mesela bu sahibeyle ilgili 10 kere doğuran ve doğurdukları hep dişi olan deveye de sahibe denir demişler. O da demek ki çok özel bir deve olarak görülüyor. O da putlara adanıyor. Vasile bu da efendim mesela şöyle bir uygulama varmış. Küçükbaş hayvanlarda koyun dişi doğurursa bu sahibinin oluyor. Erkek doğurursa doğan yavru putlara adanıyor. Eğer ikiz doğurursa erkek ve dişi ikisi birlikte böyle bir doğum yaparsa buna vasile diyorlar. Bu da erkek yavruyu putlarına kurban etmiyorlar. Dişiyle beraber doğdu diye böyle bir alışkanlık var. Ham diye bir yine bir deve türü. Bu da 10 sene damızlık için kullanılan sonra salıverilen deve demektir. Bu da sırtına binilmesi haram olan develerdendir. Cahiliyede bu nevi anlamsız efendim kutsallaştırmalar yapıla gelmiş. Cenab-ı Hak bunların her birini tek tek ortadan kaldırıyor. Yüce Rabbimiz zaten din-i mübini İslam her bir ayetiyle ya eskiye dair kötü bir şeyi ortadan kaldırıyor efendim ya da yeni bir hüküm getiriyor. Yeni bir hayat anlayışı, hayata bakış, eşyaya dokunuş oluşturuyor. Burada da bunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz bu adetlerin hiçbirinin ibadetle, kutsallıkla alakası olmadığını, daha doğrusu bunların o toplumun bir takım adetlerinden, örflerinden kaynaklanan şeyler olduğunu, bunların bağlayıcı olmadığını, bağlayıcı olanın yalnız Allah tarafından gerçekleştirilen belirlemeler, tayinler neticesinde olabileceğini kullarına hatırlatmış oluyor. Gerçekten her toplumun kendine göre bu tür bazen benzetmeleri oluyor. Mesela Anadolu'da da vardır birçok yerde. Gidiyorsunuz bir mezarlıkta bir ardıç ağacını efendim kutsal sayıyor insanlar. İşte dalına dokunamıyor adeta. İşte bir şey gelişiyor. Efendim bir inanç gelişiyor. Burada diyor türbenin yanında diyor işte böyle bir ağaç. Bu ağaca dokunan yanıyor. İşte bir şekilde başına bir musibet geliyor filan diyerek dedikodular yayılarak batıl inançlar böyle çoğalıyor. Yüce Rabbimiz ise bu nevi inançların hiçbir meşruluğunun olmadığını ve bu nevi hususların ancak Allah tarafından belirleneceğini, insanların kendi heva ve hevesleriyle, kendi arzularıyla, kendi fikirleriyle bir takım bu tür sonuçlara gitmelerinin efendim son derece yanlış olduğunu Yüce Rabbimiz beyan ediyor. Çünkü ayette bunların diyor hiçbir hükmü yok ama velakinnellezine keforu yalnız inkarcılar, kafirler, küfürlerinde inatla devam edenler yefterune alallahil kezip önce böyle bir yalan hüküm ortaya koyuyorlar. Sonra da bunu Allah'a iftira ediyorlar. Sanki bunlar ilahi bir kanunmuş ya da öteden beri Allah tarafından konulan bir esasmış gibi Allah'a nispet ediyorlar. Böyle bir iftira atıyorlar. Ve ekseruhum la yaqilun. Üstelik bunu yapanların birçoğunun akılları, idrakleri çalışmıyor. Kafaları çalışmıyor. Bir şekilde eğer akledecek olsalar, biraz idrakleri çalışsa, biraz düşünecek olsalar, bunların ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu onlar da kavrayacaklar. Ama çoğu zaman bunlar alışa geldikleri, babalarından, dedelerinden gördükleri geleneklerine, körü körüne tabi olduklarından akıllarını çalıştırmayı düşünmüyorlar. Yani bunu söylemek için, bunun böyle olduğunun ortaya çıkması için ilahi vahiy bile belki gelmesine gerek yoktu dercesine Cenab-ı Hak. Onların birçoğunun aklı çalışmıyor diyor. Aklı çalışsa bunu zaten kendisi aklıyla da bulabilecek. Fakat Yüce Rabbimiz akıllarını çalıştırmak için bu hakikati de ilahi bir vahiy olarak kullarına izah ediyor, aktarıyor. Yani iman zayıfsa, tevhid tam oturmamışsa, öyle söyleyelim, mümin insanlarda bile, Müslüman insanlarda bile bu nevi hurafeler zaman içerisinde yerleşebiliyor. Öyleyse mümin insan bu ayetten de yola çıkarak şöyle bir edebe bürünmelidir diyebiliriz. Yani bir şey ancak Allah'ın yüceltmesiyle yüceltilir. Efendim, Allah yüceltmediyse, Allah ona hususi bir mana, hususi bir vasıf, hususi bir şeref yüklemediyse hiçbir şey bizim kendi aklımızla, kendi isteklerimizle, arzularımızla yeni bir şeref, yeni bir makam ya da daha farklı özellikler yüklenemez. Yani bu ince bir nokta, özellikle Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı arasında bu nevi kutsallaştırmaların yapılması, bu nevi bir takım olağanüstü manaların yüklenmesi eşyaya, Allah'ın izni, Allah'ın emri, Allah'ın müsaadesi, onun beyanı olmadan böyle şeylerin yapılması putperestliğin yaygınlaşmasının en temel sebebidir efendim. Ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâh ve iler rasûl. Bunlara deseniz ki, böylelerine, gelin Allah ne indirdiyse, peygamber neyi söylüyorsa ona gelin denilse, galû derler ki, hasbuna mâ vecednâ aleyhi âbâena. Bize babalarımızdan bulduğumuz, gördüğümüz yeter. Böyle derler. Babalarımızın gittiği yol bize yeter. Ayrı ayrı bizi peygamber diye ona çağırmayın, Allah'ın emri diye işte Kur'an'a çağırmayın diyerek, biz ne gördüysek onu yaparız. Ecdadımızdan biz bunu gördük, atalarımızdan bunu gördük, geleneklerimizde bu böyle, yeni yeni şeyler mi çıkarıyorsunuz diyerek karşı çıkarlar diyor. Evelev kâne âbâuhum lâ ya'lemûne şey'en ve lâ yehtedûn. Cenab-ı Hak soruyor. Onların babaları, ecdadı hiçbir şey bilmeyen ve doğru yolda da olmayan kimselerse de mi böyle olacak? Yani hiç düşünmüyorlar mı diyor. Yani babaları bir şey bilmiyorsa, hidayet de onlara ulaşmadıysa, doğru yolda da değilseler yine de mi böyle babalarının yolunda körü körüne gidecekler? Yani elbette insan ecdadından akıp gelen o manevi mirasın içerisindeki Kur'an ve sünnete uyan, hak ve hakikate uyan o güzellikleri devam ettirecek. Bunda bir problem yok. Ama o ecdadından, selefinden ya da böyle dedelerinden, babalarından akıp gelen o gelenekler içerisinde Kur'an'a ve sünnete, hak ve hakikate zıt şeyler varsa bu bizim geleneğimizdir diyerek devam ettirmek, işte bu akıllılıkla izah edilemeyeceği gibi imanla da bağdaştırılamaz. İslam'la da bağdaştırılamaz. Müslümanlıkla da bağdaştırılamaz. Geçmişin tecrübesini elbette günümüze alacağız, değerlendireceğiz. Ancak geçmişe takılıp kalmak, geçmişin her şeyini kutsamak doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Ve bu zaten Yüce Rabbimiz özellikle bilgiye dayanmayan, hidayete dayanmayan, Allah'ın gösterdiği çerçeveye dayanmayan uygulamaların bugün de devam ettirilmesinin ne kadar yanlış olduğunu bir şekilde bize hatırlatmış oluyor. Yani geçmişin her şeyini savunmak gerekmiyor. Elbette bizim şanlı bir geçmişimiz var. Efendim yüksek bir medeniyet kurmuş büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz. Bu yüksek mirasın doğruları, hak ve hakikat üzerine oturan esasları çok fazla elhamdülillah. Buna şükretmek lazım. Alimlerimizin, ariflerimizin Kur'an ve sünnetten beslenerek ortaya koydukları çok güzel usuller, gelenekler, ürünler ortaya çıkmış. Bunlara şükrederek bunları korumak, kollamak, geliştirmek elbette bizim bu neslin vazifesi. Ama Kur'an ve sünnetle bağdaştıramadığımız o hidayetin ana kaynağı Kur'an ve sünnet ölçeğine uymayan uygulamalar varsa onları da atalarımızdan, geleneklerimizden gelmiştir diye aynen devam ettirmek, işte bu da Cenab-ı Hakk'ın tenkit ettiği, yasakladığı bir cahiliye zihniyetidir. O zihniyetten de uzak olmak gerekiyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum. Ey iman edenler, siz kendinize bakın, kendiniz üzerine bir yoğunlaşın. Yani üzerinize düşen vazifenin sorumluluğunu öncelikli olarak siz bir gündeminize bir alın. Siz size düşeni bir yapın. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz doğru yolda, hidayet üzere bulunursanız, Allah'ın gösterdiği çerçevede bir hayatınız, bir topluluğunuz, bir ümmetiniz, bir milletiniz olursa, bir devletiniz olursa, sapıtan size zarar veremez. Sapıtanların, o sapkınların, dalalette olanların zararı size erişmez. İlallahi merci'ukum cemi'a, hepinizin toptan dönüşü Allah'a olacaktır. Yalnız Allah'a olacaktır. Feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun, ve Allah da ne yapıp ettiğinizi size haber verecektir. Kıyamet gününde her şeyi tek tek size Allah haber verecektir. Burada Yüce Rabbimiz İslam ümmetine adeta kendi içinizdeki üzerinize düşen birbirinize karşı sorumluluklarınız olsun, bir İslam toplumu olarak, bir Müslüman toplumu olarak, bir müminler topluluğu olarak siz şöyle bir kendinizi bir kontrol edin ve kendiniz olun önce, bir duruşunuzu düzeltin bir bütün halinde. Burada hani siz kendinize bakın derken fert fert kendinize bakın, elbette insan önce kendine bakacak ama burada cemi sigasıyla, çoğul sigasıyla, ey iman edenler siz kendinize bakın buyurulduğuna göre, müminler topluluğu olarak iyilik ve takvada birbirinize omuz verin, kötülüklerden alıkoymada birbirinizi ikaz edin, emri bil maruf ve nehyanil münker vazifenizi icra edin ve İslam toplumu olarak, Müslümanlar toplumu olarak yapmanız gereken vazifelerinizin tamamını şöyle bir gözden geçirin. Yani adeta toplum olarak, Müslüman toplum olarak kendinizin bir check-up'ını yapın sürekli. Eksilerimiz neler? Artılarımız neler? Neyi eksik yapıyoruz? Neyi yanlış yapıyoruz? Bunu bir bütün halinde bir kendinize çeki düzen vererek, bir bütün halinde bir toplu bir şekilde bir hesaba çekin. Artı eksi hesaplarınızı tam yapın. Eğer siz kendiniz bir bütün halinde Allah'ın gösterdiği çerçeve içerisinde, o hidayet ölçekleri içerisinde bir hayatınız olursa, bir duruşunuz olursa, Cenab-ı Hakk'ın emirleri, nehileri çerçevesinde Allah'ın size gösterdiği yolda olabilirseniz, böyle bir istikametiniz varsa korkmayın diyor Cenab-ı Hak. O zaman sapıtan, dalalette olan size zarar veremez. Elbette bu kafirlere karşı tebliğ yapma vazifesinden bizi mahrum bırakmıyor bu ayet. O da zaten bizim, biz olarak yapmamız gereken hususlardan bir tanesi. Hatta bazıları bu ayeti yanlış anlamış. Yani bana ne başkasından der gibi, fert fert herkes kendi işine baksın, kimse kimseye karışmasın gibi. Böyle bir anlayışın içine doğru etrafındakiler bir şekilde böyle bir anlayışa gittiklerini görünce Hazreti Ebubekir Efendimiz ikaz etmiş. Bakın demiş, siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki, içinizden bir münkeri biriniz, yani Allah'ın hoşlanmadığı, Kur'an ve sünnete uymayan bir kötülük görür de onu engellemezseniz, onu ortadan kaldırmaya çalışmazsanız bu sefer hepiniz birden zarar görürsünüz. Efendimiz bunu böyle ikaz etti. Yani emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesi hepinizin üzerinde bir sorumluluktur diyerek Hazreti Ebubekir Efendimiz kendi dönemindeki Müslümanları uyarmak durumunda kalmış. Yani bu ayeti de böyle, yani siz kendi içinize yumulun, yani kendi içinize kapanın anlamında anlamamak lazım. Yani kendi sorumluluğunuzu bir bütün halinde ümmet olarak yerine getirin demektir. Ümmet olarak güçlü olun. Değil mi? Cenab-ı Hak öyle buyurur. Sizler Allah'ın bilip gördüğü ama sizin göremediğiniz düşmanları da korkutmak için güçlü olun der. Bu İslam toplumunun yapması gereken toplu vazifelerden bir tanesi. Farz-ı kifayi olan nice efendim yapmamız gereken vazifeler var. Ne bileyim, İslam toplumunun kalkınması, İslam toplumunun kafirlere muhtaç olmaması, izzetini koruması, yani zilletten kurtulması, bir şekilde aralarında mazlumlar varsa zalime dur diyebilmeleri, bunların her biri İslam toplumunun kendi içinde yapması gereken hususlardır. Yani belki İslam toplulukları, Müslüman topluluklar belki yüzlerce komisyonlar kurarak, binlerce efendim araştırma kurumları oluşturarak kendi içindeki yaraları tedavi etmek, bir şekilde zayıf alanlarını güçlendirmek, güçlü alanlarını daha güçlü tutmak için ortak çalışmalar yapmak durumundadırlar. Bugün İslam dünyasının darmadağın oluşu ve Müslümanların izzet değil de zilleti tadıyor olmaları ve mazlum konuma düşmeleri, kafirlerin çizmeleri altında bir şekilde acılar yaşamaları hep bu ayetin gereğini yerine getirmediğimizden kaynaklanıyor. Kendi derdimize düşemiyoruz. Kendimizi bir şekilde derleyip toplayamıyoruz. İşte Yüce Rabbimiz de ona dikkat çekiyor. Siz kendi bütünlüğünüzü bir koruyun. Yani kendi özünüz üzerinde bir yoğunlaşın. Eksilerinizi görün, onları tamamlayın. Artılarınızı daha da güçlendirin ki sapıtan size zarar vermesin diyerek Yüce Rabbimiz ikaz ediyor. Evet, 106. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu. Yine iman edenlere bir hitap var. Ey iman edenler! Şehadetu beynikum izâ hadara ehadekumul mevt hînel vasiyyeh ithnâni zevâ adlim minkum. Ey iman edenler! Sizden birinize ölüm emareleri geldiyse, yani bir şekilde sekerat-ı mevte yaklaştığınızı hissediyorsanız, artık tabiri caizse ötelerden size el sallanmaya başladıysa, bir şekilde ölüm emareleri ortaya çıktıysa, ölüm geldiyse, vasiyet esnasında, vasiyet yapacağınız zaman sizden bu şahitlik edecek iki tane dürüst insan, adil insan olsun. Yani vasiyeti yaparken neyi vasiyet ettiyseniz sizden iki adil insan olsun o vasiyete şahit olan. Sizden ifadesi genelde alimlerimiz tarafından, yani müminlerden diye anlaşılmıştır. Yani sizin gibi iman etmiş iki tane adil şahit. Ya da şöyle de açıklanmış bu. Yakınlarınızdan, sizi tanıyan, sizin çevrenizden iki tane dürüst, adil kimse şahitlik yapsın. Aranızda bu adaleti ortaya koyabilmek için. Ev aharani min gayrikum. İn entum darabtum fil ard fe asabetkum musibetul mevt. Ya da siz diyelim kendi memleketinizde değil de yeryüzünde bir yolculuk esnasında bir başka beldede, bir başka bölgede iseniz ve ölüm de size gelip çatmışsa, o zaman başkalarından iki kişi şahitlik yapsın böyle bir vasiyete. O başkaları sizden olmayabilir yani, ama o da dürüstlüğüne inandığınız ehli kitaptan olabilir mesela bu. Ehli kitaptan olabilir. İki kişi şahitlik yapsın. Çünkü İslam nizayı, münazayı yani karşılıklı çatışmayı ortadan kaldırma adına bu nevi meselelerde hep şahitli çalışmayı, yazılı çalışmayı tavsiye eder. Çünkü aksi halde insanlar birbirinin kanına girerler. Gerçekten insanoğlu kendi menfaati adına başkasını çok rahat efendim üzerine çizebilir, hakkını alabilir, gasp edebilir, hatta kanına girebilir. Bunların önüne geçme adına Yüce Rabbimiz özellikle bu nevi borçlanmalarda, mali hususlarda şahitli ve belgeli olması üzerinde Yüce Rabbimiz hassasiyetle durur. Kur'an'da en büyük ayet, en uzun ayet daha doğrusu, en uzun ayet bu borçlanma ayetidir. Orada da Cenab-ı Hak küçük olsun, büyük olsun mutlaka borçlarınızı yazın diye ikaz eder. İşte burada da buna benzer bir durum görüyoruz. Yüce Rabbimiz eğer diyor ölüm geldi, bir de vasiyetiniz olacak. Malınızda, mülkünüzde, evladı iyalinizde, mirasçılarınıza bir vasiyetiniz söz konusu. Bunu şahitlendirin. Evet, eğer ikamet ettiğiniz bölgede bir ölüm hali geldiyse sizden iki kişi, iki adil şahit olsun. Yok, kendi memleketinizin dışında bulunuyorsanız bulunduğunuz yerden iki kişi efendim sizden olması şart değil, sizin dışınızdan olabilir. İki tane şahit olsun. Tahbisunehuma min ba'di's salah feyuksiman billahi in irtabtum la nashteri bihi thamanan وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَلْ لَمِنَ الْآثِم۪ينَ Bunları şahitliklerini yapacakları zaman namazdan sonra tutun. Namazdan sonra alıkoyun. Genelde ikindiden sonra yapılırmış. Yani o toplumda böyle bir şahitlik müessesesi ya da mahkeme diyelim. Mahkeme o saatte kuruluyor. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çözüm meclisleri bir şekilde namazdan sonra oluyor. Burada namazdan sonra denilmesi üzerinde de alimlerimiz şöyle açıklamalar yapıyorlar. Özellikle insanların kutsal saydığı işlerden sonra ya da kutsal mekanlarda ya da bir ibadetten sonra Allah'la beraberlik hali zuhur edince ondan sonra bir işi yapmalarında daha sadık olacakları, daha tutarlı şeyler söyleyecekleri, yalandan kaçınacakları düşünülerek böyle bir uygulamaya iyi Cenab-ı Hak da tavsiye ediyor. O diyor iki kişiyi tutarsınız namazdan sonra, onlar Allah'a şöyle yemin ederler. Yemin edecekler, yemine davet ediliyorlar adeta. Eğer siz onların yalan söyleme noktasında bir endişe taşırsanız, inirtebutum böyle bir, İçinizde bir şüphe söz konusu olursa onlar şöyle yemin ederler Allah'a. Biz akrabayı kayırma adına da olsa bu şahitlikte bir takım menfaatler elde etme adına hiçbir maddi menfaat elde etmeyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, yalan şahitlik ederek kendimize menfaat sağlamayacağız. Akrabayı kayırmak adına da olsa bunu yapmayacağız. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ Allah adına yaptığımız şahitlikte bildiğimizi gizlemeyeceğiz. Aksi halde biz günahkarlardan oluruz diyerek bunu diyor yeminle ifade etsinler, bu sözü söylesinler. Biz asla ve kat'a bu şehadeti gerçeği üzere söylememe noktasında herhangi bir maddi menfaat bizi yamultmayacak. Ve Allah için bu şehadeti gizlemeyeceğiz diyerek yemin etsinler diyor Cenab-ı Hak. Bu yemine davet ediyor. فَاِنْ اُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِثْمًا Şayet diyor Cenab-ı Hak, onların böyle bir yalan yemin ettiklerine dair ya da yalan şehadette bulunduklarına dair bir durum ortaya çıkarsa, yanlışları ortaya çıkarsa ve böyle bir büyük bir günahı kazandıkları artık ortaya çıkarsa فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْاَوْلَيَانِ O zaman bu iki şahit yerine aleyhlerinde şehadet edilen kimselerden, onların yakınlarından iki kişi şahitlik makamına oturur bu sefer. bu sefer tersten bir şahitler oturur ve onlar şöyle yemin ederler. Feyuksimani billah. Şimdi bunlar Allah'a şöyle yemin ederler. Le şehadetuna ehakku min şehadetihima ve ma'tedeyna. Bizim şehadetimiz onların şehadetlerinden vallahi daha efendim hakikati ifade ediyor ve biz asla sınırı ve haddi aşmıyoruz. Aksi halde biz zalimlerden oluruz diyerek bu sefer diyor efendim bir şekilde o vasiyet eden kimsenin yakınlarından iki kişi, bu iki kişi yerine şahitlik olarak onlar o davaya girsinler ve onlar da böyle yemin etsinler. ذَٰلِكَ اَدْنَى böyle yapmanız, böyle bir uygulama yapmanız, ذَٰلِكَ اَدْنَى اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهَا şehadeti gereği üzere yapma adına bu en güzelidir. En güzel üslup, en güzel metot budur diyor Yüce Rabbimiz. اَوْ يَدَى اَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ o ilk şahitlerin yeminlerinin reddedilme korkusunu verme bakımından da bu son derece önemlidir. Deniliyor ki burada aynı zamanda o insanların, yalan şahitlik eden insanların bir şekilde insanlar içerisinde rezil rüsvay olmaları korkusu da onları doğru yapmaya, doğru söz söylemeye, şahadetlerinde yalan yanlış şeyler söylememeye sevk edecektir. Böyle bir korku onların yüreğine oturacaktır. Bununla beraber vettakullaha vesmeu, Allah'tan korkun. Esas korkunuz ondan olsun. Ve Allah'ın gazabına ve azabına sizi eriştirecek böyle bir yalan şahadetten, yalan şahitlikten var gücünüzle kaçın. Vesmeu ve Allah'ın size tavsiye ettiği bu gerçekleri dinleyin ve onların gereğiyle amel edin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin ve şunu bilin ki Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Yani eğer yalan şahadette bulunacak olursanız siz bir kere fasık olursunuz. Fasıklar güruhunun içine girersiniz ve şunu bilin ki Allah fasıkların elinden tutmaz. Onların doğru yolda yürümelerine yardımcı olmaz demektir. Efendim Kur'an-ı Azimüşşan ilişkilerde adaleti ve kimseye zulmetmemeyi en önemli prensip olarak kulların önüne koyar. Yüce Rabbimiz özellikle adalet söz konusu olduğunda, zulüm söz konusu olduğunda bütün kullarını korur. Yani hatta inançları ne olursa olsun korur. Hiçbir şey adına, akrabalık adına olsun, inançlarımız adına olsun veya daha başka ölçekler adına olsun hiçbir kimseye zulmedilmesini Rabbimiz istemez. Herkese adil davranılmasını ister ve biraz da iman kalitesi, insanlık kalitesi, kulluk kalitesi özellikle insanlar arası ilişkilerde o adaleti gözeterek gerçekleşir. Bu bakımdan hayatın her alanında belki bu ayetlerin bize öğrettiği edep, hayatın her alanında dürüstlüğü ve adaleti şiar edilmek ve yalnız Allah korkusuyla hareket etmek bize tavsiye ediliyor. Takva işte böyle bir ürperişle, böyle bir kalbi korkuyla, kalbi ürpertiyle Allah'a hesap vereceği şuuruyla kulun bu alemde hareket etmesi, kendine yol bulması ve Müslümanlığını ve kulluğunu böyle yaşaması anlamında önemli bir ilahi tavsiyedir. Takvalı olma tavsiyesi. Yüce Rabbimiz hepimize efendim razı olacağı takvayı nasip ve müyesser eylesin ve iki cihanda aziz kıldığı kullarının arasına dahil eylesin efendim.